Bir Çay Bir Oyundan herkese selamlar. Ben Necmettin Turan.
Ben de Uğur Kara. Bu haftaki bölümümüzde unutamadığımız oyun karakterlerinden bahsedeceğiz. Tahminimize göre bu seri 3 part halinde olacak. Belki daha kısa da olabilir ama çünkü bu bölümde hepsinden bahsedemeyeceğiz.
Çünkü o kadar çok güzel işlenmiş oyun karakterleri var ki hem oynanabilir karakterler olsun hem takipçi, yan karakterler olsun. Ciddi anlamda insanın üzerinde etki bırakan karakterler var. Bunları da tek bir bölümde ele almak kolay değil. Çok uzun bir bölüm olur o zaman. Biz de böyle ara ara gündemin müsaitlik durumuna göre bu bölümlere devam edeceğiz.
İstersen ilk önce herkesin dillerine pelesenk olmuş, aslında yanlış pelesenk olmuş bir karakterin çıkardığı sesle başlayalım. Neydi bu?
Hadouken.
Aslında Hadouken ama
artık biz bunu Hadouket.
Hadouket olarak belirliyoruz. Hatta bir ara geyiği falan da olmuştu. La havle ve la Hadouket diye böyle.
Hadouket'i da bilmeyen yok gerçekten. Karakterin kişiliğinden, isminden çok daha çok Hadouket'i biliyoruz.
Hadouken.
Hadouken'i biliyoruz. Biz de bu hareketin sahibi Ryu'dan bahsedelim dedik. İlk karakterimiz Ryu.
Karakterimiz oyun dünyasında 1987'de Street Fighter'la giriş yaptı.
Hem de öyle bir giriş yaptı ki herkesin beğenisini topladı.
Kısaca karakterimizden bahsetmek gerekirse 10 yaşındayken babasını faili meçhul bir cinayet sonucunda kaybediyor. Ondan sonra
babasının yakın arkadaşı Master Goiken bu arkadaşı alıyor yanına, eğitmeye başlıyor. Hem ona sahip çıkıyor hem de eğitimlerini yapıyor. Tabii bir de bunun yanında Ken Masters da var. Bu da farklı bir karakter. Ken Masters ile Ryu'nun hareketlerinin birbirine bu kadar çok benzemesinin en büyük sebebi de
aynı ustadan eğitim aldılar.
Aynı ustadan. Şey ve belli yani. Fabrika aynı fabrika.
Bu arada Ryu kimsenin yenemediği Seget'i yenmiştir.
Seget'in göğsündeki o yara izi de bu dövüş sonrasından kalıyor hatta.
O zaman Hadouken deyip
Hadouken diyerek diğer karakterimize geçelim.
Duke Nukem.
Oyun dünyasının en egolu ve en erkeksi karakteri diyebiliriz Duke Nukem için.
Testosteron
fırlıyor. Ya aşırı derecede böyle maşoluk var adamda. Beyefendideki ego ve kapris süper kahramanlarda yok.
Değil mi?
Öylesine kendine güveniyor. Öylesine ayakları yere basan bir karakter.
1991 yılında Duke Nukem adlı oyunla bizlerle buluşmuştu. Kendi adını taşıyan oyunla Duke Nukem'la.
Duke Nukem'ın en büyük özelliği kullanmış olduğu silahlardaki ustalığından geliyor. Yani insanüstü bir yeteneği yok arkadaşın ama elindeki imkanları gayet güzel bir şekilde kullanabiliyor.
Bildiğin adam otomatik silah kullanımında ustaydı.
Evet. Bununla beraber aksiyon oyunu olan Duke Nukem, yani aksiyon dünyasının da sevilen isimlerinden biriydi. Gerçi ne kadar seri daha sonrasında birçok oyun gibi boka sarsa da Duke Nukem en azından karakter olarak oyun dünyasında kendine yer edinmeyi başardı.
Sıradaki karakterimiz hepimizin aşık olduğu bir kötü karakter aslında.
Bir kötü karakter için bu duyguları beslemek kolay değildir ama bu arkadaşa beslenir.
Gelmiş geçmiş en iyi kötü karakterlerden bir tanesi. Tabii
kafa
ki.
Oynar, evet.
Tabii ki kim? Vas Montenegro.
Yani bir kişinin ismini söyleyip kenara çekilmek gerekiyorsa o Vas için doğru bir hareket olur diye düşünüyorum. Çünkü Vas öyle bir karakter ki Far Cry serisinin önüne geçmeyi başarmış. Hatta Far Cry serisindeki ana karakterlerin birine önüne geçmiş bir karakter.
Hatta gelmiş geçmiş tüm Far Cry serisinin en iyi kötü karakteridir.
O kesin. Bununla beraber oyun dünyasının da en kötü karakterler arasında da kafaya oynar yani.
En iyi kötü karakter.
En iyi kötü karakter.
En kötü dersen şimdi yanlış anlaşılabilir.
En iyi kötü karakter. Neden bu kadar başarılı oldu? Bir kere çok güzel bir senaryoya sahip Vas karakteri. Bir diğer olay da Vas düz bir psikopat değil.
Delilik de var.
İşte böyle olunca da Vas için ben hep şunu söylüyorum. Oyun dünyasının Joker'i. Hani hem deli, hem psikopat, hem manyak, hem
var.
Kötü. Vas yani başka söylenecek fazla bir şey yok yani. Vas diyelim geçelim direkt.
Bir sonraki karakterimiz de mafya oyunundan geliyor. Vito Scaletta.
Şimdi mafya serisinde iki isim her zaman tartışmalıdır. Biri Vito, diğeri de Tommy. Hangisi daha iyi bir karakter, hangisi daha unutulmaz karakter tartışmaları hep süre gelmiştir. Ben en azından ilk bölüm için
Vito daha ön plandaydı.
Onu seçtim ama diğer arkadaşlar da ya Tommy daha iyidir dediği zaman da evet haklısın, Tommy de iyi. Bu benim tercihimdi. İlk tercihim Vito'dan yanaydı. Vito'nun Hayat hikayesi beni daha çok cezbetti. Daha çok kendine bağladı.
Gariban ya adam, o yüzden.
Gariban, aynen.
Etkiledi bizi. Garibanın dostu garibandır.
Yani 1925 yılında yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Erken yaşta babasını kaybediyor. İşte hayat mücadelesi verebilmek için
hapse giriyor.
Gayri resmi işler yapıyor ve bundan dolayı hapse giriyor. Tabii hapse girmeden önce bir hırsızlık olayında yakalanıyor. Mahkemeye çıkıyor ve diyorlar ki ya askere gideceksin ya hapse atacaksın. Bu da askere gideyim o zaman. Aradan çıksın diyor ve askere gidiyor.
Sonra ne oluyor? Tabii ki askerden geliyor. Yine aynı boku yiyor.
Aynen. Ve en kötüsü de oyunun sonunda yaşamış olduğu o acı dram. Yani burada söylemeyelim. Belki oynamayan yoktur gerçi ama o acı dram.
Spoiler var burada. İstemeyen 10 saniye ileri atsın.
Evet.
En yakın arkadaşını gözünün önünde vuruyorlar.
Ve hiçbir şey diyemiyorsun.
İşte hayat. Şimdi senin en sevdiğin karakter geldi.
Sadece benim değil, oyun dünyasında birçok kişi tarafından sevilen bir karakter. Oyunu sevilmese bile kişi tarafından bu karakter sevildiğini ben düşünüyorum. Çünkü karakter karizma bir karakter şimdi. Ağırlığı olan bir karakter.
Geralt of Rivia. Rivia'lı Geralt.
Şimdi sen gerçekten bu karakteri sevmiyor musun misal ya? Oyun için konuşmuyorum. Karakter için konuşuyorum.
Karakter güzel. Neden güzel? Dizisini de izlediğim için oradan tabii ki bir...
İşte oyununda oynasaydı karakterin güzelliğini daha iyi anlardım.
Sevmedim. Yani. Oynadım. Sevmedim. Sevmek zorunda değilim yani.
Geralt enteresan bir karakter. Geralt'ı herkes şey biliyor böyle. Acımasız, zalim bir karakter olarak biliyor ama aksine...
Para göz.
Para göz. Abi biraz parayı seviyor. Varlık mücadelesi abi. Ne yapacaksın? O da karnını doyurmanın derdinde. Geralt hem büyü yapmada hem de kılıç kullanmada usta bir karakter. Bunun haricinde bir Witcher zaten. Witcher olabilmek için de Keir Morgan kalesine gidiyor, gönderiyorlar bu arkadaşı. Çok ciddi eğitimler alıyor. Çok ciddi mutasyonlar geçiriyor. Ağır eğitimlerden geçiyor. Ve bunun sonucunda bir Witcher oluyor. Hani o saçları boşuna ağartmadı derken boşuna demiyoruz o lafı yani.
Ve oyun dünyasının kazanovalarından biridir. O da ayrı bir konu.
Hiç yani. Affetmez yani. Uşanı kaçanı.
Çok can yakmıştır.
Ben bir ara şey korktum ya oyun oynarken. Lan Siriye'de sulanacak diye korkmadım değil yani. Üvey kızın gözüyle bakıyordu ona mesela. Abi korkuttu beni yani kazanovalı.
Şimdi ise bir takipçi karakter. Ama takipçi karakter diyorsak öyle boş beleş bir karakter değil.
Oyun dünyasının en iyi takipçi karakteri
gibi.
Işte, gibi yani. Hani tartışılır belki ama çok iyi bir karakterdi. Normalde oyunlardaki takipçi karakterler şu işi yapar. Senin peşinden gelir. Bir de onun sağlığını düşünmek zorundasın. Yani şöyle sağlıklarını da yani canını düşünmek zorundasın. Çatışma
öldü
anlamında.
Öldü mü kaldı mı? Öldü nerede mi, kaldı ne mı? Yaptı?
Arkada mı önde mi? Durmadan hep aklın onda oluyor. Ve bu yüzden mesela birçok takipçi karakterli oyunlar belli bir noktadan sonra insanı sıkmaya başlıyor.
Aynen öyle.
Ama BioShock Infinity çok büyük bir istisna.
Elizabeth.
Elizabeth.
Ah.
Elizabeth hem...
İki gözümün çiçeği.
Hem tatlılığıyla, hem zekasıyla, hem yardımseverliğiyle insanı alıyor götürüyor başka diğerlere gerçekten. Elizabeth niye bu kadar iyi bir karakter? Çünkü kendi düşüncesi olan bir karakter, duyguları olan bir karakter... Nerede ne yapması gerektiğini bilen bir karakter.
Ya o karakter için çok ayrı bir çalışma yapmışlar ve çok da başarılı olmuşlar bence.
Ya ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Elizabeth'le oynarken ya gerçekten bir yanımda biri varmış gibi oynadım.
Gözün arkada kalmıyor yani.
Hani canım bitiyor, oradan bir yerden bana bir can potu buluyor, gönderiyor. Mermin bitiyor, mermi gidiyor, getiriyor sana. Portal açıyor, siperlik yapıyor. Ya insan baba evladı ne yapmaz onun yaptığını. Öyle diyeyim sana. O yüzden Elizabeth...
Çok iyi bir takipçi karakter.
Çok iyi bir takipçi bir karakter. Eğer oynamayan kaldıysa BioShock Infinity muhakkak Elizabeth için oynasınlar. Oynayanlar da Elizabeth için bir daha oynasın ya.
Şimdiki karakterimiz...
O da bu da senin karakterin. Hadi bakalım.
Benim belki 150-200 saat gömdüğüm bir oyundan Carl Johnson. Belki bu isimle çoğu kişi bilmiyordur.
Bilmiyordur
Carl Johnson olarak ama...
Bana da ilk başta böyle bir yabancı geldi.
Değil mi? Karakterimiz CJ.
CJ deyince akan sular durur.
Los Santos'un sefiri, medar iftarımız, nigamız CJ.
CJ'yi unutulmazlar arasına sokan en büyük özellik ailesi için vermiş olduğu mücadele. Los Santos inanılmaz varoş bir şehirdi. Hırsızlık, gaps, cinayet, uyuşturucu ticareti ne ararsan var burada.
Her şey var.
CJ de bu ortamdan sıkıldı ve ben artık buradan gidiyorum diyor ve basıyor gidiyor.
Sonrasında çok kötü bir olay yüzünden geri dönmek zorunda
kalıyor.
Kardeşi Sweet'i öldürmek için gelen çete annesini öldürüyor. O da Los Santos'a geri dönüyor.
Hem geri kalan ailesini korumak hem de annesinin intikamını almak için başlıyor mücadeleye. Ve vermiş olduğu kararlarda birçok yerde ailesine vermiş olduğu önemi çok net bir şekilde oyuncuya aktarabiliyor.
Evet, yani GTA serisinin de en unutulmaz karakterlerindendir bence.
Katılıyorum. Yani mesela en son oynadığımız GTA 5'te mesela
Trevor vardı mesela ama.
Ha, ben Trevor'la mesela CJ arasında çok gittim geldim.
Ben CJ diyorum ya. Trevor'da kendine has bir tabii ki şeyi var
çok
ama
orijinal
ben
bir
yine
karakterdi.
CJ diyorum.
Yani ama. CJ'yi almasaydım Trevor alırdım kesinlikle. Hani mesela şey de vardı mesela. Vice City'deki arkadaş da olabilirdi belki ama benim için Trevor acayip bir karakter. Orijinal bir karakter. Bence en orijinal karakterler diye bir şey yaparsak, bölüm yaparsak Trevor'u
Trevor
ben
oraya
başa
girmeyi hak eder yani.
başa girer yani.
Şimdi sırada bir leblebi gibi Nazi ayıklayan, Nazi yutan,
Nazi savar.
Nazi savar William J. Blazkowicz.
Wolfenstein serisini peş peşe oynamış biri olarak söylüyorum.
Benim tavsiyemle.
Tamam, senin tavsiyenle.
Şu Return to Castle Wolfenstein'de de oyna ilk çıkardıkları oyun.
Yani çok gözüme olarak batıyor ama ya.
Abi.
Alışamıyorsun yani. Vuruş hissinden tut da diye bir dünya şeyine alışamıyorum.
Ben oynayacağım onu yakın zamanda.
Tamam, sen daha oyna. Wolfenstein serisini baştan sona oynamış biri olarak söylüyorum ki Blazkowicz inanılmaz bir karakter. O savaş hissini sana o kadar güzel veriyor ki ve başına gelen o dramatik olaylar, neden bu kadar psikopatça hareket ettiğinin alt metninin verilmesi çok güzel oyuncuya aktarılıyor.
Sana bir şey söyleyeceğim aslında. Şimdi baktığın zaman Wolfenstein serisi ağır böyle bam gün bir FPS olarak
evet,
gözüküyor.
Saf aksiyonlardan bir
saf
tanesidir.
Saf aksiyon olarak gözüküyor ama oyunun hikaye anlatımı da çok güzel.
Karakter analizleri ben çok beğendim. Yani biraz Kovic'den bahsediyorum.
Ay, diğer karakterlerin de hikayelerini mesela ara ara görüyorsun. Onlar da çok hoş aktarılmış mesela.
Yani saf aksiyon bir oyununda aramayacağın bir hikaye kalitesi var oyunda.
Aynen öyle.
Yani Youngblood tarih tabii ki.
Yani adam defalarca vuruldu. Sayısız savaşa katıldı. Komada kaldı. Kafası koptu.
Kafası
başka
koptu
bedene
ya.
Taktılar. Hala savaşa gitti. Ama ne oldu sonra?
En son geldi. İki tane ergen kızla adamın tüm karizmasını yerle bir ettiler.
Gitti. Gitti yani. Blazkowicz gitti yani.
Ve seri de gitti bu arada yani.
Yani
Wolfenstein serisi de gitti.
Bethesda burada bir hamle yapabilir. Hani şimdi Xbox'ta satın aldı ya. Xbox'a özel oyun çıkartacaklar.
Ancak geriye dönük oyun çıkartacak.
Geriye dönük bir seri çıkartırsa eğer çok daha başarılı olur. Çünkü gerçekten Blazkowicz sevenler çok fazla.
Ya hikayeyi zaten Youngblood'dan sonra yürütmek çok iyi bağlamaları lazım ya. Yani.
Bağlayabilecek kapasite var ama var, yaparlarsa tabii.
Aynen. Şimdi de oyun dünyasının en gizemli karakterinden bahsetmek lazım. Evet, unutulmaz bir karakter mi? Evet, unutulmaz bir karakter ama ondan önce gizemli bir karakter.
Ne üdüğü belli değil.
Ya bunu bilse sen bilirsin. Ben o yüzden ben bu karakter hakkında çok fazla konuşmayacağım. Direkt
abi ben
senle
de,
başlayıp senle bitirelim.
Ben de mesela sayısız videolar izledim bu karakter hakkında ama herkesin bir teorisi var. Sadece hani gerçekliğinden emin olmadığımız şeyler bunlar. O yüzden ben de çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada karakterimiz tabii ki G-Man. Half-Life serisinin. Kötü adamı mı desem, iyi adamı mı desem, yani ne olduğu belli olmayan biri işte.
Bu G-Man aşılımı garip man olabilir mi? Garip adam.
Muhtemelen öyle bir şey. Yani
G-Man açılımı var mı bu arada hakikaten?
Yok.
Bilmediğim şu soruyu.
Yok.
Bakmışsındır sen muhakkak.
Bildiğim kadarıyla yok.
Baktın mı?
Ya onu direkt onun G-Man nedir diye bakmadım ama yoktur yani. Ama bakacağım bunu. Şu kayda alalım ondan
değil
sonra
mi?
Bakacağım. Ben şimdi aklıma kuşku düşürdüm.
Belki oradan bir şey çıkartırsın diye diyorum.
Öyle bir karakter yapmışlar ki yani Kozmos'un şifresi çözülür. Bu G-Man'in şifresi çözülmez. Adam yeri geliyor bize yardım ediyor. Yeri geliyor kombinelere yardım ediyor. Zaman değiştiriyor. Zamanı büküyor. Acayip acayip bir şeyler yapıyor. Bir orada bir burada. Alex'e yardım ediyor. Yani çok enteresan bir karakter. Ben bunun ne olduğunu çözemedim.
O Matrix filminde şey vardı ya bir tane. Beyaz saçlı adam. Ne diyordulardı ona?
Kain'den mi bahsediyorsun?
Yok, Kain değil.
Şey, yaratıcı.
Ha. Onun gibi bir karakter aslında yani.
Olabilir.
Çünkü
bilmiyorum.
Her şeye hakim. Zamana yolculuk yapabiliyorsun. Zamandan eşya getirebiliyorsun. İnsan getirebiliyorsun. Hani Alex'teki o son sahnedeki diyaloglar aklıma geliyor şimdi. Ondan dolayı diyorum. Enteresan bir karakter.
Half-Life 3 çıkarsa bence bu sorularımıza cevap da bulabiliriz.
Ya hadi bakalım. Hadi yine Half-Life 3 dedi.
Şimdi sırada da Assassin's Creed serisinin sevmemize sebep olan en iyi karakterlerinden biri Ezio Auditore da France.
Eğer hala Assassin's Creed serisine bir sevgim, saygım kaldıysa bunun en büyük sebebi Ezio'dur. Çünkü serinin ilk karakterlerinden ve üzerine düşünülmüş bir karakter.
Karakterin bir hikayesi var. Doğumu falan her şey detaylı yani.
Bir de neden savaştığı da açık açık söylüyor, gösteriyorlar yani. Ben oyunlarda şeye çok dikkat ediyorum. Bir mücadelenin içerisindeysem o mücadelenin sebebi nedir? Niye ben bu mücadeleyi veriyorum? Hani oyunla bütünleşebilmem lazım. İşte Ezio karakterinin unutulmaz olmasının sebebi de bu. Karakterle bütünleşebiliyoruz. Bir intikam ateşini yaşıyoruz ve hissediyoruz. Normalde klişedir intikam hikayeleri ama Ezio karakterinin intikam olayı çok güzel işlenmiş bir hikaye.
Asil bir ailenin çocuğu nereden nerelere geliyor yani.
Aynen öyle. Yani asil bir ailenin çocuğuyken unutulmaz bir suikastçıya dönüşüyorsun. Diğer karakter de yine senin çok sevdiğin karakterlerden bir tanesi.
The Last of Us'ın Joel'i.
Bizim için sevginin, cefanın, merhametin yürüyen temsili.
Baba gibi baba.
Babadan da baba.
Yani sonu kötü oldu ama neyse o kısma çok girmek istemiyorum.
Joel gerçek anlamda sevince, sahip çıkınca neler yapmamız gerektiğini, neler yapılması gerektiğini en güzel şekilde oyunculara aktarmayı başarmış bir karakter.
Yani adeta öz kızı gibi üzerine titrediği Ellie için yaptıklarını gördük yani.
Ya hem Ellie için vermiş olduğu mücadele var. Hem de Ellie'nin kendisiyle yapmış olduğu mücadele var. İşte Ellie büyüdükçe onun da triplerini çekiyor, nazlarını çekiyor.
Aslında ikisi birbirini tamamlayan çok iyi karakterlerdi.
Zaten
Ellie varsa Joel vardır, Joel varsa Ellie vardır. Yani.
Şimdi o yüzden mesela Last of Us 3 bekleyenler için nasıl olacak yani? Joel'siz bir Last of Us ya da Joel'siz bir Ellie.
Zor biraz ya.
Bir de bırak yani hani. Bırak efsane kalsın.
Bitti artık. Bence o çünkü o seri bitti bence.
Yok böyle bir muhabbet döndürmeye başladılar yine böyle.
Var ama bilmiyorum yani. Çok
yapmayın hani ya.
Bu oyundaki hikayeden çok linç yediklerinden bir de hani bilmiyorum. Belki ara bir dönem işlerler. 1 ile 2'nin ortası öyle bir şey var. Yani sanmıyorum ama.
Zaten o ara dönem oyunların sıkıştığı dönemde böyle.
Kurtarıcı.
Kurtarıcı. Aslında böyle olması gerekiyordu diyerek.
Bilmiyorum bakacağız. Şimdiki de aslında oynanabilir bir karakter değil.
Evet yine Ellie gibi takipçi karakter. O Ellie bak Ellie aklımda kaldı. Ne Ellie? Hiç düzeltmedi. Elizabeth. Elizabeth gibi bir takipçi
aslında
karakter.
Aslında takipçi karakter değil.
Neden takipçi karakter değil abi?
Ya tam bir takipçi karakter değil. Çünkü sana bir yardım dokunmuyor.
Yani operasyonlara beraber gidiyorsun.
O zaman oyunu oynadığın bütün karakterler takipçi karakter olur. Operasyona gidiyorsun mesela. Blazkowicz'e de gidiyorsun operasyon.
Blazkowicz kim var?
Wolfenstein'de de mesela Blazkowicz'e
gidiyorsun.
Tamam Blazkowicz'in
yanında kim var operasyona giderken?
Birlikte gittiğin operasyonlar da vardı. 3-5 kişi oluyordu yanında. Onlar da mı takipçi karakter? Ya bu tam takipçi karakter değil aslında.
Ne karakteri? Yan karakter mi?
Ya buna şimdi bir şey demem gerekiyor ama Rütük var mı?
Yok burada yok.
Taşşaklı karakter var.
Bence. Hadi öyle olsun bakalım.
Kaptan Price.
Değil mi? Biz hep şey yapıyoruz böyle.
Abi.
İsmini söylemeden tartışmaya başlıyoruz.
Bu abi bize o geçiyor prosunu yakıyor ya. Adam harbiden billurlu yani.
Ağır bir karakter gerçekten.
Yani böyle iş çözen, iş bitiren. Yani bu adamla gir Normandiya'ya alırsın.
Alırsın hakikaten.
Üçüncü Kaptan Dünya Price'a. Savaşı çıkar alırsın. Her şeyi ya, yaparsın bu
bir
adamla.
Bir de o kadar ihanet görmüş, o kadar puşluk görmüş. Ona rağmen mücadeleye devam ediyor ya. Hani benim başıma gelse sokarım lan böyle orduya deyip bırakırdım askerliği herhalde yani.
Yani ne suikastler. İmran Zakiyev suikasti. Ondan sonra Makarov'un peşinden gittiler. Sonra General Shepard'ın peşinden gittiler. Yani neler neler döndü yani. Hani
o yüzden
karakter için söylenebilecek çok şey var. Ama en iyisini zaten ben başında söyledim.
Yani Kaptan Price gerçekten unutulacak bir karakter değil. Yani Call of Duty serisinin efsane ismidir yani kendisi.
Kesinlikle katıl. Şimdi de
son bir karakterimiz var. Bu zamana kadar eğer Elizabeth'i saymazsak saymış olduğumuz tüm karakterler oynanabilir karakterler erkek karakterlerdi. Oyun dünyasının en büyük sıkıntılarından bir tanesi
kadın karakterlerin olmaması.
Evet. Ama olan kadın karakterlerde maşallah birçok erkek karaktere taş çıkartır kalitede.
Kimden bahsediyoruz? 1996 yılında bizlerle buluşan Lara Croft'la.
Evet.
Tomb Raider.
Tomb Raider. Üçgen memeli abla. Şimdi öyle dersem daha iyi anlarlar belki.
O zaman üçgendi. Oradan onu yuvarladılar.
Yuvarladılar.
Rodajladılar.
Remake uyguladılar kadına.
Ama yani o üçgen memeler çok konuşuluyordu çıktığı zaman.
Yani herhalde Tomb Raider oyununu oynamayan kimse yoktur ya.
Ben mesela
yani herhangi en azından bir tanesini muhakkak oynamışlardı. Çünkü Tomb Raider'ın en büyük özelliği her yere çıkar. Tost makinesine bile çıkarttılar neredeyse Tomb Raider oyununu.
O ilk çıkan oyunu ben PlayStation'da oynamıştım, hatırlıyorum yani. O zaman beni kendine hayran bırakan oyunlardan bir tanesiydi.
Peki ben ilk Tomb Raider oyunu nerede oynadım biliyor musun?
Tost makinesi.
Yani ona yakındı yani. Ben ilk Tomb Raider oyunu oynadığımda 6600 vardı. Nokia 6600. Onda oynadım abi. Mobil oyununu oynadım ben. İlk Tomb Raider deneyimim onda oldu lisedeyken. Bayağı ağır oldu yani.
Neyse, sağlık olsun.
Ondan sonra
oynadın serileri tabii.
Seriye de devam ettik biz de. Böyle emektar bir tost makinesi makinamız vardı. Onda oynadım yine diğer bilgisayardaki oyunların ama. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bundan dolayı herkes muhakkak Tomb Raider'a bir el atmıştır, oynamıştır. Tomb Raider'a el atıyorsan Lara Croft'u da muhakkak hani sevmişsindir.
Şu da var. Eğer oyununu oynamadıysanız muhakkak zaten filmlerini izlemişsinizdir.
Kesinlikle.
Bir sürü filmi vardı yani. Kesinlikle. O yüzden yarattı Angelina Jolie ablamı.
İşte orada zaten bayağı bir sükse yakaladı.
Orada yani satış patlaması yani bir de normal patladı.
İşte böyle saçında şey yapıyor da böyle. Ucunda böyle. Ne diyorlar da bükle mi böyle?
Yüzüne neyse geliyor. Bu konuyu geçelim. Zira benim evdeyiz. Hanım da içeride. Sen de bir rahat rahat konuşuyorsun. Yenge bölümleri de dinlemiyor.
Pek dinlemiyor Allah'ta. Kafam rahat
değil. Bizden rahatız ama ben şu an çok rahat değilim. Bu konuyu geçelim.
Lara Croft efsanedir.
Yani listeyi bitirdik. Hani bizim için şu an için hani zaman olarak kısıtlı olduğumuz için tabii ki daha çok karakter var.
Mesela, çok var. Direkt mesela şu an direkt böyle aklıma gelenleri pat pat sayalım mesela. Mr. Gordon Freeman. Öyle diyordu ya G-Man. Gordon Freeman, Samus Aran, Max Payne, Dante, Kratos, Solid. Ondan sonra Tommy. Başka var mı senin aklına gelen?
Saydın oğlum zaten benim aklımdakileri.
Kratos.
Onu söyledin.
Söyledin mi? Bir daha söyleyeyim. Kratos iki kere söylenecek adam.
O zaman Gordon Freeman.
Arthur Morgan.
Oo.
Mesela
Arthur Morgan.
Ya şu listeye böyle kafadan girecek adamdır mesela.
Oğlum biz niye onu konuşmadık?
Çok uzun sürer diye ben bilerek almadım abi.
Ona bir bölüm yapalım o zaman.
Çünkü Arthur Morgan'ın hikayesi uzun bir hikaye. Tam bir dramatize oldu.
Doğru söylüyorsun.
Ha, demem o ki bu bölümü dinleyen arkadaşlar ya şu karakterler niye yok diye soracaktır. Haklısınız. Evet, onlar da bu listeye girmeyi listedekiler kadar en az hak ediyor. Ama şimdilik böyle hazırlayalım dedik. Büyük bir ihtimal
ilerleyen bölümlerde
bunun ikinci bölümünü yaparız yani.
3 de çıkabilir.
3 de çıkar. Çok karakter var abi. Böyle oturup düşününce. Biz düşüne duralım. Sizler dinleye durun. Bu haftalık da bölümümüzün sonuna gelelim. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum ben.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar.